Demkets'e hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından tekrardan podcastlerimizle beraber olacağız. Biliyorsunuz e-ticaret günlükleri, maliye sirküleri ve tüketici bilinçlendirme serisi dediğimiz 3 adet podcast programımız vardı Demkets içerisinde. Lakin çeşitli nedenlerden ötürü bayağı bir gecikme yaşadık. Bir içerik üretimi sağlayamadık. Bazen ürettik, bazen iptal etmemiz gerekti. Bazen yayınlasak millet dediklerimizi uygulayınca başımıza bela açılabilecek içeriklerimiz oldu. Özellikle bazı maliye sirküleri kısmında bir şeyler söylesek, anlatsak okuduğumuz mevzuatı yanlış yorumladığımız için yanlış bir şeyler anlatmışız. Allah'tan da gecikmişiz, yayınlayamamışız yani. Öteki türlü yandık. Neyse, lafı uzatmayalım. Bugünkü konumuz yine e-ticaret günlükleri. Artık karıştırdık yani, hani hangi sırayla yayımlayacaktık, maliye sirkülerinde ne anlatacaktık, işte maliye sirkülerinde iptal olan bölümler oldu, TÜBİS'te neredeydik, çekildi birkaç tane şey, kimisi editlenmedi, kimisi yayıma hazır. Karışık yani, bakacağız, sırayla gidemeyeceğiz, onu anladık. Bir de şeyi düşünüyoruz, bu kadar geciktiğimiz için 3-4 bölüm aynı hafta içerisinde yayınlayalım, ondan sonra tekrardan şey yapabiliriz, bir düzene sokabiliriz diye düşünüyoruz. Evet, bugün tabii ki çok fazla uzatmayalım. 1,5 dakikayı doldurduk. 10-15 dakikalar kalacağız diyoruz. Bazen çektiğimiz bölümler 40 dakika oluyor. Ne konuşuyorsak bu kadar artık yani, sanki çok da öne şeymiş gibi, böyle uzatılabilecek konularmış gibi. İşte böyle ara konulardan, bakın hala devam ediyorum. Ara konulardan bahsedince böyle oluyor. Bugün tüketici bilinçlendirme serisini yapacaktık, yapmadık. Onun yerine birazcık tacirlere, satıcılara yönelik bir şeyler olsun istedik. Tüketicilerle ilgili Instagram'dan, oradan buradan birçok şey paylaşıyoruz zaten. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Bugün elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanunu esas alarak haksız ticari uygulamalardan bahsedeceğiz. Yani nedir bu haksız ticari uygulamalar? Burada tabii ki e-ticaret günlüklerinin konusu olduğu için daha çok tüketicinin satıcı tarafından uğradığı haksızlıklar değil de satıcıların bir pazar yerinde iş yapıyorken orada uğrayabileceği haksızlıklar ve bu haksızlıkların çözüm yolları üzerine bir şeyler konuşacağız ve kanunu baz alacağız. Normalde elektronik ticaretle ilgili bir yönetmelik de var. Lakin onu şimdilik baz almayacağız. Çünkü biraz daha uzun kısmı, gerek şimdi detaylı kısmı, biz sadece burada haklardan bahsetmek istediğimiz için kanun bizi gayet bir bilgi kaynağı olarak doyuracaktır. Şimdi haksız ticari uygulama dediğimiz şey ne? Baktığımız zaman haksız ticari uygulama pazar yerinin içerisinde bulunan satıcıya, yani kendi bünyesinde bulunan satıcıya, o satıcının ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul bir karar verme yeteneğini azaltan ve belirli bir kararı almaya zorlayan, yani normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan, bir sözleşme imzalamasını isteyen, bir fiyata eyvallah abi tamam bunu uygulayalım demesini zorla sağlayan uygulamaların haksız olduğu kabul edilir diyor. Birinci fıkrada, ek madde 1'de, 6563 sayılı kanunda. Şimdi yani şunu anlıyoruz. Satıcının aleyhine olan tek taraflı, satıcının mecburen yapmak zorunda kaldığı her şey, pazar yerinin bunu uygulatması sonucunda yaptığı her şey haksız kabul ediliyor. Ve devamındaki ikinci fıkranın alt metninde diyor ki şu aşağıdaki uygulamalar her durumda haksız ticari uygulama sayılır. Şimdi burada birincisi ne? Bunlar belirlenmiş. Bir de şunu anlatıyoruz. Birinci fıkradan şunu anlıyoruz. Yani yorumlanabilir. Kanunda yazanın dışında başka şeyler de haksız ticari uygulamalar olabilir. Bu kanundaki haksız ticari uygulama olduğu kabul edilir denen cümleye bakaraktan bir şeyleri belirlediğimiz zaman, düşündüğümüz zaman ya bu da haksız ticari uygulama diyebiliriz. Tabii ki burada işte mahkemelerin karar verme yönündeki bir yorum bıraktığı şey kanun aslında. Mahkemelerde, hakimlerde bunu yorumlayacaklardır. Şimdi ikinci fıkrada diyor ki ilk bendinde, Yani haksız ticari, aşağıdaki durumlar her durumda, aşağıdaki uygulamalar her durumda haksız ticari uygulama sayılır demiş. Bu sayacaklarımız. 1. Şimdi siz malı satıyorsunuz veya hizmeti ifa ediyorsunuz, hizmeti satıyorsunuz. Karşılığında pazar yeri ne yapıyor? Alıcıdan, müşteriden parayı tahsil ediyor. Parayı nasıl tahsil ediyor? Tabii sanal posta tahsil ediyor. Çoğunlukla kredi kartı, banka kartı vesaire. Sanal posta tahsil etti. Şimdi sanal post firmasından kendi kontrolüne, kendi banka hesaplarına geçmesi gerekiyor. Sürenin başlaması için, size ödeme süresinin başlaması için. Kendi hesabına da geçti. Mal müşteriye ulaştı veya siz hizmeti müşteriye sundunuz. Bu iki şart gerçekleşti. İki şartın gerçekleşmesini müteakip, yani ardından 5 gün içinde size şey yapması gerekiyor. Hak edişinizi ödemesi gerekiyor. Komisyonu düştükten sonra kalan parayı ödemesi gerekiyor. Eskiden neydi? Şimdi isim vermeyeceğiz tabii doğal olarak hangi pazar yeri diye. Bazı pazar yerleri vardı bilirsiniz. Zaten Türkiye'de kaç tane pazar yeri var ki 3 aşağı 5 yukarı adı bilinen. Bakarsınız, düşünürsünüz, tahmin edersiniz zaten. Ad vermeyeceğiz. 30 günlere varan ki işte araya bayram girdi. Yok efendim resmi tatil girdi. İş günleri hesap ediyoruz derken 40 günlere çıktı. Oluyor tabii ki bunun hak edişi almanın. Bu da tabii ki satış yapanın, tacirin para sirkülasyonunu engelliyordu. Doğal olarak da ticari hayatını devam ettirmesi hususunda olumsuz durumlar vuku buluyordu. Şimdi bunu engellemiş oluyor kanun böylece. Niye? Bunu yapamaz. Bu konuda şikayette bulunabilirsin ya kardeşim. Sen bana haksız ticari uygulamada bulunuyorsun. Bak bunu düzeltelim. Yoksa ben hakkımı arayacağım. Ve pazar yeri de yani biraz akıllıysa bu yaptığı uygulamadan vazgeçer. Çok akıllıysa zaten hiç yapmaz bu uygulamayı. Şimdi ikinci konuya geçecek olursak. Pazar yeri. Pazar yeri satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere satıcının kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması hususunda uygulamalar yapılması. Yani gelip de ya işte senin şöyle bir ürünün var, ya işte sen şöyle bir hizmet sunuyorsun, ya şöyle bir kampanya yapalım, sen işte bunu o fiyattan değil de şu fiyattan sat, bunu da zorundasın, yapmak zorundasın, yapmazsan pazar yerinden çık kardeşim falan tarzında böyle bir şey olduğunu varsayalım. Biraz böyle amiyane anlatıyoruz birazcık. Siz de bu konuda ya ben fiyatımı değiştirmek istemiyorum, benim fiyatım bu değil mi? Yani ticarette serbesti var, serbest pazar, istediğim fiyatı belirleyebilirim. Haksız rekabete girer bu abi. Nasıl olacak bu iş? İşte bu da haksız ticari uygulama oluyor. Kanun kapsamında diyorsunuz ki ben değiştirmiyorum abicim. Değiştirmiyorum fiyatımı. Bu kadar basit. Niye? Kanundan kaynaklanan haklarım var. Değiştirmeyeceğim. Değiştirmezsen de değiştirme. O zaman çıkacaksın gibi bir mevzu olduğu zaman da hakkınızı arayabiliyorsunuz. Pazar yeriyle ilgili olarak gidip. Şikayet şeyleri var kanunen. Şikayet süreçleri var bu işin. Şimdi bir diğer kısma geldiğimiz zaman da şimdi siz bir pazar yerinde satış yapıyorsunuz. Değil mi? Doğal olarak bir başka bir ticari kişilik tarafından işletilen bir sanal ortamı kullanarak satış yapmak istiyorsunuz veya hizmet sunmak istiyorsunuz. Siz de ticari bir kişiliksiniz. Değil mi? Ya en azından bir şahıs şirketiniz var veya bir limited AŞ'niz var. Değil mi? Doğal olarak iki ticari kişinin birbiriyle yapacağı işlerde değil mi? Sözleşmeler yapması gerekir. Hukuken birbirine bağlayıcı hükümler olan sözleşmeler yapması gerekir ki kimse kimseye sıkıntı oluşturmasın ilerleyen süreçte. Yani birbirini bağlayan hüküm koyucu bir metin olsun önünüzde. Şimdi siz bu metni şeyle yapmazsınız. Pazar yeriyle yapmazsınız. Daha doğru olur. Hep elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı diyesim geliyor kanundaki tanımı. Ama pazar yeri diyelim herkes tarafından anlaşılsın. Pazar yerinin sizle sözleşmeyi yazılı şekilde veya elektronik ortamda yapmaması. Sizle olan ticari ilişkileri bu sözleşme ile belirlememesi. Yahut sözleşmenin açık anlaşılır olmaması. Veyahut satıcı tarafından kolay erişilebilir olmaması. Yani satıcının dezavantajlı olacağı durum neyse, var ise şayet bu haksız ticari uygulama sayılıyor. Yani sözleşmede hükümler kesin belli değil. sözleşmenin bazı maddeleri çok üstü kapalı, anlaşılmıyor. Siz sözleşmeyi istediğiniz zaman ulaşamıyorsunuz. Bu haksız ticari uygulamadır. Bu konuda pazar yeriyle görüşüp bu işi düzeltmeniz gerekir. Düzeltmiyorsa da yasal süreçleri işletebilirsiniz. Bir diğer mevzuya geçelim hemen. Hızlıca gidiyorum çünkü yine 40 dakika olmasını istemiyorum bölümün. Pazar ne diyor? Satıcının aleyhine olacak şekilde az önce bahsettiğimiz o sözleşme hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı şekilde değişiklik yapılması ya da buna imkan sağlayan bir hükme sözleşmede yer verilmesi. Yani pazar yeri sizle yaptığı sözleşmede geçmişe yönelik bir değişiklik veyahut işte tek taraflı bir şekilde değişiklik yapamaz, yapmamalıdır. Veyahut bu değişikliği yapmasına imkan sağlayan bir hüküm koyamaz aracılık sözleşmesine. Yani tek taraflı yapıyorsa da sizin onayınıza tabi olmaz. Tek taraflı yapmak nedir hukuken? Senin onayına ihtiyacım yok. Sana bildiririm ben değiştirdim diye. Hukuken geçerlilik kazanır. Tek taraflı bu. Ama tek taraflı yapamaz dediği zaman ne oluyor? Diyecek ki ben böyle böyle bir değişiklik öngörüyorum. Ya işte uygunsa bunu yürürlüğe koyalım. Ya işte bu olur. Ama bu olmazsa haksız ticari uygulama oluyor. Yani kafasına göre bir sözleşme değiştirdiği zaman hayır kardeşim bak kanuna bu aykırı diye biliyoruz. Çünkü kanun buna müsaade ediyor. Öyle kafasına göre hüküm değiştiremez. Ve bir diğer hükümde de şöyle bir mevzu var. Bu değişikliklerle ilgili ben birkaç tane pazar yerinin bu elektronik ticaret kanununa yeni hükümlerine uyum konusunda aracılık sözleşmelerini inceledim. Bazı sakatlıklar var. Özellikle bu son söylediğim sözleşmeyi tek taraflı değiştirme hususunda biraz cevaz verecek şekilde hükümler eklemişler sözleşmelere. Yani tabii ben o yerlerde satış yapmadığım veya işletmemiz o konuda satış yapmadığı için pek bir hukuki bir şey yapamıyoruz o konuda. Ama isim vermem de doğru olmaz. Sözleşmeleri mümkün mertebe okuyun. Biliyorsunuz tüketicinin korunması hakkında kanun olduğu için çoğunlukla tüketiciler buna güvenerekten çok fazla sözleşmeleri okumazlar ama ticari iş yapıyorken aman aman dikkat edelim. Sonuçta genç nüfusumuzun hayatının büyük bir kısmını tüketici olarak yaşayıp da şu andan itibaren bir ticarete atılma amacıyla harekete geçen herkesin dikkatine şu cümleyi sunmak istiyorum. Aman aman sözleşmeleri okuyunuz, okumadan onaylamayınız, okumadan imzalamayınız. Tüketici sözleşmelerine benzemez ticari sözleşmeler. O yüzden dikkatli olmanız gerekiyor. Hepimizin dikkatli olması gerekiyor. Evet. Şimdi D bendindeyiz. Bir diğer maddemizle beraberiz. Diyor ki şimdi herhangi bir hizmet verilmedi veya verilen hizmetin türü ve hizmet bedelinin tutar ya da oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmediği halde elektronik ticaret hizmet sağlayıcı yani satıcıdan bedel alınması. Yani pazar yeri size hiçbir hizmet vermiyor. Hizmetin türü, bedeli veyahut bunun o tutarının oranı, hizmet bedelinin tutarının oranı aracılık sözleşmesinde belirtilmiyor. O zaman pazar yeri gidip de sizden ücret alamaz, komisyon kesemez, kargo ücreti, aracılık ücreti ne adla para alacaksa satıcıdan pazar yeri onları alamıyor. Niye? Çünkü sözleşmede belirtmemiş. Ne hizmet vereceğini belirtecek. Atıyorum ürünlerin yayınlanması ve satışına aracılık edilmesi, ödeme hizmetlerine aracılık edilmesi gibi bir hizmet veriyor sana. Bununla ilgili de satılan her sipariş başına işte atıyorum %10 hizmet bedeli alıyor. Yani komisyon alıyor piyasadaki adıyla. İşte bunları sözleşmede yazması gerekiyor. Yazmazsa bu da haksız ticari uygulama sayılıyor ve siz bu hususta pazar yeriyle görüşerek hakkınızı arayabilirsiniz. Bunları sözleşmeye ekleyelim diyebilirsiniz. Ekstra bir şey oldu yapmıyorlar. O zaman tabii ki hakkınızı arayabilirsiniz. Gerek ticaret müdürlükleri gerek mahkemeler nezdinde, ticaret mahkemeleri nezdinde bu hususlarda gerekli girişimlerde bulunabilirsiniz. Yavaş yavaş sona doğru gelirken hemen bir diğer maddeye bakalım. Diyor ki özellikle bakın bu yeni sözleşme mevzusuna çok dikkat etmiş kanun haksız ticari uygulamalar başlığında. Neden? Çünkü haksız ticari uygulama olabilecek ne yapılıyorsa çok fazla şikayet edilemesin diye hep böyle Satıcı ile pazar yeri arasındaki bu aracılık sözleşmelerinde, hizmet sözleşmelerinde bu şeyler, ticari, haksız ticari uygulamalar hukuk zeminine uyduruluyordu. O yüzden bakın kaç madde sadece aracılık sözleşmesinin düzgün düzenlenmesi, hükümlerin eksik olmaması ile ilgili. Hep bakın. Veya şu hükümlerin koyulamaması ile ilgili X bir hükmü. Değil mi? Yine bir aracılık sözleşmesi ile ilgili bir şey var. Diyor ki, aracılık sözleşmesinde herhangi bir nesne ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle elektronik ticaret hizmet sağlayıcının yani satıcının sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşürülmesi. Elektronik ticaret hizmet sağlayıcı yani satıcıya sunulan hizmetin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması. Yani diyor ki, şimdi bunlar haktır. Herkes böyle kafasına göre bir pazar yerine girip de öyle istediği astım kestiğim kestik yapamaz. Pazar yerinin de bir denetleyici mekanizması var. Belli şartlar altında işte sizin hizmetinizi kesmesi, ürünlerinizi listelemeyi durdurması, sizi aşağı seviyelere düşürmesi, listelemelerde göstermemesi bunlar haktır. Ama bunların ne gerekçelerle yapacağını aracılık sözleşmesinde, sizinle yaptığı aracılık sözleşmesinde belirtmesi gerekiyor. Nesnel ölçütlere yer verilmesi gerekiyor. Yani işte çok muallak olmayacak verdiği örnekler. Şu şu şu olursa şunu yapacağım demesi gerekiyor. Kesin bir şekilde. Yani ve bunu yapmadan işte hizmeti kısıtlaması, askıya alması veya sonlandırması yani sizin hesabınızı dondurması, ürünlerinizi listelememesi, sizi aramalarda, tavsiye sisteminde geriye düşürmesi bunlar haksız ticari uygulama oluyor. Ha bir kamu kurumundan bir bildirim geldi. Bir adli merci bunu işte kısıtlayalım bir süre dedi. O zaman yapar. O ayrı mesele. Devlet eliyle olduğu zaman satıcının hesabını da dondurur. Listelemesini de durdurur. Pazar yeri onları yapar. Evet. Ve bir diğer hüküm. Son hüküm. Biliyorsunuz ilk başta söylediğimiz şey var ya hani ödemeler 5 günde olması gerekiyor. Yani siz satışı gerçekleştirdiniz, ürünü gönderdiniz, pazar yerinde tahsilatını yaptı, kullandığı POS firmasından kendi hesaplarına geçti, değil mi artık? Çünkü POS'larda blokaj süresi oluyor işte 5 gün, 1 hafta, 10 gün gibi. Yani pazar yerinin eline POS kuruluşundan veya bankadan belli bir süre sonra geliyor. O şeyin hesabına geçti, pazar yerinin banka hesaplarına geçti. Sizin de siparişiniz ulaştı müşteriye veya hizmetinizi sundunuz, ifa ettiniz. Ne oluyor? İki şart gerçekleşti. Bu iki şart gerçekleştikten sonra 5 gün içerisinde, 5 iş günü içerisinde hak edişinizi, komisyonunu düşerek size ödemek zorunda. Ama biliyorsunuz artık birçok pazar yeri kendi ödeme hizmetleri, elektronik para kuruluşlarını kurup sanal POS işletmeye ve bu sanal POS'ları kendi pazar yerlerinde kullanmaya başladılar. O yüzden bir pazar yerinin alt şirketi, grup şirketi, yan şirketi olan yerlerden o pazar yeri sanal POS alıyorsa kendi bünyesine geçmiş varsayıyor kanun parayı ve o yüzden o 5 gün daha hızlı başlıyor. Siparişte gerçekleştirilirse hemen şey başlıyor. Çünkü birinci şart sağlanmış oluyor. Niye? Çünkü kendi grup şirketi alt firması veya bağlı firması olduğu için onun hesabına geçen o POS firmasının çektiği veya bankanın çektiği ödemeler direktmen kendi hesabına geçmiş varsayılıyor ve sizin siparişinizin ulaşması 5 günlük sürenin başlamasına yetiyor. Evet umarım açıkça anlatabilmişizdir bu konuyu. Çünkü elektronik ticarette haksız ticari uygulamalar başlığı tamamıyla pazar yerlerinin satıcılara olan o dominant halinin biraz daha hafiflemesi üzerine kurgulanmış bir yapı. Bu haksız ticari uygulamalar değil sadece ticaretin düzenlenmesi hakkında kanuna eklenen birçok ek madde ile beraber çok fazla bu pazar yerlerinin tekelleşmesi, piyasayı domine etmesi hususunda bayağı adımlar atıldı. Ha tabi bunun farklı hukukçular, ekonomistler, çeşitli uzmanlar tarafından iyi yanları ve kötü yanları, olumlu olumsuz yanları elbette ki konuşuluyor ve değerlendiriliyor. Her yapılan şey çok iyi olacak veyahut her yapılan şey çok kötü olacak diye bir şey yok. Sadece bize yarayan ve hukuka uygun olan hükümleriyle bir mevzuatı, bir kanunu, bir yönetmeliği uyguluyor durumda olmalıyız vatandaşlar, şirketler, dernekler, vakıflar yani STK'lar olarak. Çünkü devletin yaptığı düzenlemelerde elimizden geldiğince bu düzenlemeleri uygulamakla mükellefiz. İtiraz hakkı, hükmün ertelenmesi, hükmün geriye atılması veyahut hükmün kaldırılması, yürütmenin durdurulması gibi hususları elbette ki yapabiliriz ilgili mahkemelere başvurarak. Zaten milletvekilleri ve siyasi partiler kanunların iptali veyahut maddelerin iptali hususunda başvuru yapma hakkına sahipler. Ama mesela bir yönetmelikte bir yanlış olduğunu düşünüyoruz. Danıştay'a gidebiliriz, idare mahkemesine gidebiliriz. Ya bu böyle uygulanmaz diyebiliriz. Veyahut pazar yerinin bu kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı durumda ilgili ticaret mahkemelerine giderek hakkımızı savunabiliriz. Ticaret Bakanlığı ile ilgili denetim mekanizmalarına başvurabiliriz. Unutmayalım, her türlü hakkımız var. Bu haklarımızı kullanalım. Ya işte bunlar büyük yerler, bizi yerler falan filan. Öyle düşünürsek daha çok yerler. O yüzden hakkınızı arayın, biraz uğraşın. Mahkemeler yavaş olabilir, yargı sistemi yavaş olabilir. Sırf böyle diye hakkınızı aramaktan geri durursanız sizden başka da kimse sizin hakkınızı düşünmez. Gelen yer gelen yer. O yüzden hakkımızı arayacağız efendim. Bu bölümde bayağı birazcık şahsi olarak dolu olduğum için fazla biraz çenemiz düştü gibi oldu. Sürçülisan etti isek affola. Bir sonraki Demkes'te görüşmek dileğiyle efendim. Ticaret günlükleri hız kesmeden devam edecek. Yani inşallah bakalım yeri gelen feedbacklere göre belirleyeceğiz. Devam etsin mi etmesin mi? Kendinize dikkat edin. Demkets'i demblog'dan blog.demyazilim.com adresinden takip edebilirsiniz. Orada yorum yapabilirsiniz. Bana oradan mail gönderebilirsiniz. Orada bana özel bir form var. Google Podcast'ten, Spotify'dan, Google Podcast'ten takip edebilirsiniz. Başka neresi var? iTunes'tan takip edebilirsiniz. Apple Podcast'ten. Bu şekilde Turkcell Dergilik'ten takip edebilirsiniz. Dinleyebilirsiniz. Bizden bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız, esen kalınız.